Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hafta ortasındayız, gün ortasındayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yine Hayatın Seslerinde sizlerle birlikteyiz. Sizler de hoş geldiniz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek canlı yayında sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bugün iki değerli telefon konuğumuz olacak. İlki benim çok sevdiğim, çok değerli bir abim. Abim diyorum, sohbete geçtiğimizde zaten neden öyle dediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. TRT Ankara Radyosu Çocuk Kulübü, Çocuk Saati üyelerinden. İletişim eğitmeni, spiker, yazar, eski TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı Belgesel Programlar Müdürü Cüneyt Gündoğdu telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Ve benim de çocukken devam ettiğim Çocuk Saati'ni konuşacağız. İnanılmaz dakikalar sizleri bekliyor. Hemen sonrasında Haklarımız köşemizde Hayatın Sesleri devam edecek. Küresel salgın döneminde uygulanan seyahat özgürlüğü kısıtlamaları üzerine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi avukat Süleyman Çetin'le konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında Cüneyt Gündoğdu telefon hattımızda olacak.
Bitmez dedin, her şey bitti. Gitmez dedin, herkesin gittiği gibi. Sen vefasız rüzgarlar gibi esip geçme yanımdan. Sen yalancı yağmurlar gibi süzülme yanaklarımdan. Demiştim sana bak şimdi, sen gittin gider gözlerim uzaklara dalıyor. Alıp başını çekip gitmeni aklım almıyor. Yine o dar, o karanlık, o soğuk sokaklar beni bekliyor. Senin çıktığın kapıdan yalnızlık geliyor. Yalnızlık benim eski sevgilim, yalnızlık benim en vefalı yârim. Ben onu kimler için terk ettim, o beni bırakmıyor, o beni bırakmıyor. Yalnızlık benim eski sevgilim, yalnızlık benim en vefalı yârim. Ben onu kimler için terk ettim, o beni bırakmıyor. Başını çekip gitmeni aklım almıyor. Yine o dar, o karanlık, O soğuk sokaklar beni bekliyor. Senin çıktığın kapıdan yalnızlık giriyor. Yalnızlık benim eski sevgilim, yalnızlık benim en vefalı yarim. Ben onu kimler için terk ettim, o beni bırakmıyor, o beni bırakmıyor. Yalnızlık benim eski sevgilim, yalnızlık benim en vefalı yarim. Ben onu kimler için terk ettim, o beni bırakmıyor, o beni bırakmıyor. Yalnızlık benim eski sevgilim, yalnızlık benim en vefalı yarim. Ben onu kimler için terk ettim, o beni bırakmıyor, o beni bırakmıyor. Yalnızlık benim eski sevgilim, yalnızlık benim en vefalı yarim. Ben onu kimler için terk ettim, o beni bırakmıyor, o beni bırakmıyor.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda TRT Ankara Radyosu Çocuk Kulübü üyelerinden İletişim eğitmeni, spiker, yazar, eski TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı Belgesel Programları Müdürü. Ama hepsinden ötesi benim çok değerli abim, meslek üstadım, sevgili yönetmenim Cüneyt Gündoğdu var. Hoş geldiniz. Ne güzel sizinle tekrar aynı mikrofonu paylaşmak.
Sevgili sizin çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Meltem'e, Şule ve sana. Tabii ki sizlerle olmak ve özellikle çocuk saatlerini konuşmak benim için büyük bir onur.
Bizim için de öyle abicim, çünkü siz gerçekten TRT'nin yetiştirdiği hem de hani hep deriz ya biz, TRT bizim okulumuz ve TRT bizi yetiştirdi diye, TRT'nin gerçekten emek verdiği, bugünlere getirdiği ve sonrasında ona hizmet verme şansını sunduğu çok değerli isimlerden birisiniz ve ben çok gerçekten çok şanslıyım ki sizi tanıdığım için, birlikte çalışma şansına sahip olduğumuz için ve en önemlisi programı açarken de sevgili dinleyicilerimize söyledim. Benim gerçekten kalbende hem kişilik olarak hem spikerlik olarak örnek aldığım ve çok sevdiğim değerli abimsiniz. İyi ki varsınız.
Çok çok çok, çok teşekkür ediyorum sevgili Sedin. Ortak bir ruhun yansıması gibi kabul ediyorum bu cümleleri. Hani böyle körler sarlar birbirine ardına demez. Bilgilerimiz benden müsaade olursa bilgilerimizden ilgili kurmak istiyorum. Ben tabii dönem olarak senin döneminin bir üst kuşağına mensubum. 1982 Ankara Radyosu girişliyim. Bizler nasıl çocuktuk ve yönetmenlerimiz işte bizim başımız okşar ve mesleği bize öğretir, sektirirdi. Sanırım bizler de sizlere bu konuda yardımcı olabildik. Sen çocuk yaştan beri mesleğin içindesin. Gerçekten kendini çok çok iyi yetiştirdin. Seninle bu vesileyle yan yana olmak benim için büyük bir sevinç ve onur.
Canım abim, eksik olmayın. Gerçekten bunu yürekten söylüyorum ama kurumumuz bize çocukluğumuzdan beri o kadar büyük emekler verdi ki. Şimdi çok. Sevgili Cüneyt abi 82 girişliyim dedi. Ben de onun bir alt devresi. Ben de 89 girişliyim. Şimdi bu devre kısmını belki dinleyicilerimiz çok bilmeyebilir. Hani devre sözcüğü askerlikte belki kullanılır ama bizim aslında evet, çocuk saati tam bir devre sistemine göre çalışıyordu. Evet. Ben o hem nasıl çocuk saati neydi, nasıl alındık, nasıl yetiştirildik, hemen sözü sevgili Cüneyt Gündoğdu'ya bırakayım ve o anlatsın.
Evet. Şimdi istersen birazcık çocuk saatinin tarihiyle başlayalım.
Lütfen.
Çocuk saati tabii 1923'te kurulan, çok sağlam temelleri atılmış olan bir devletin ve bu devletin kurucusu Büyük Atatürk'ün öngörüleriyle oluşmuş bir sistem. 1940'larda ilk çalışmalarına başlanıyor ve 40'lardaki isimler arasında bugün bugün yaşı 90'a dayanmış olan Türk sinemasının çok büyük bir ustası, oyuncusu Kartal Tibet bile var. Ben yaklaşık 15-20 sene önce bir yüksek lisans çalışması yapmıştım sevgili Sezin. O yüksek lisans çalışması da akademik olması hasebiyle Türkiye'nin aslında ilk ve tek diksiyon alanındaki çalışmadır. Burada eski Türk sineması örneklerini ve eski radyo kayıtlarını dinleyerek diksiyonda bugün hala ihtilaflı bulduğumuz hususların o günkü durumlarını tespit etmeye çalışmıştım. Ve elde ettiğim ses kayıtlarında mesela Kartal Tibet'in çocukluk sesi vardı. Yine meslek büyüğümüz eski TRT spikeri Üstü Giray'ın çocukluk sesi vardı.
Ne güzel.
Kimler yoktu ki? Belki o ses kayıtları onlarda bile yok. 40'larda başlayan bu süreç 50'lerde, 60'larda, 70'lerde hep can bulmuş ve hayatını sürdüren gelmiş. Bizim üst devremizde nasıl ki biz senin üst devreniz, bizim üst devremizde de sevgili Sungun abi ya. Mesela Sungun
Babacan
dinleyiciler Google'a yazsalar belki isim olarak Sungun Babacan kimdir diyebilirler ama Google'a ismini yazıp sesini dinlediklerinde ha işte bu ses.
Evet bu ses.
Evet bu ses. Dost kuruyoruz. Biz de onlarla beraber yetiştik. Onların yanında mesleğini öğrendik. Bizim girişimiz biraz ne diyeyim mutlaka sizlerin sınavı da bu şekildeydi. Bizi de zorladıkları sınavlar.
Çok zordu, çok zordu abicim. Ben hala hala hatırlıyorum. İnanır mısınız? Hani çok küçüktük ama hala o evet. Kalbimdeki o çırpıntı inanın hiç geçmedi.
Ama ne güzel işte bu meslek aşkıdır. Bu da ben senin daha önce de birkaç yayınına şahit olmuştum. Konuk olmasan bile izledim, dinledim. Gerçekten çocuk saatinden ve üstüne TRT spikerlik kursundan yetiştiğin, mezun olduğun her halinden belli oldu.
Abicim eksik olmayın, teveccüh ediyorsunuz gerçekten, utandırıyorsunuz beni.
Gerçekten iltifat etmek için söylemiyorum. Ben çocuk saatinin ve TRT'nin nasıl bir yetenek havuzuna imkan tanıdığını anlatmaya çalışıyorum. Evet.
Bizim dönemimizde 3500 kişi filandı giren. Biz 30 kişi, 30-32 kişi kadar girmiştik. Muhtemelen sizin döneminiz de öyleydi.
Bir rivayete göre bizim döneme 20 küsur bin kişi müracaatmış. Biz 69 kişi kazandık. Ama gerçekten çok zor, çok meşakkatli bir süreci aşarak kazandık. İnan sevgili sizin... Hepimiz bileğimizin hakkıyla kazandık.
Evet.
Bunu nereden anlıyoruz? Mesela ben bizim uçaktan yetişen bazı isimleri sizlere sayayım. O zaman dersiniz ki evet yani torpil yokmuş bu işte. Çünkü torpil olsa amiyane tabirle bu bir yerde patlar.
Evet.
O insanlar mesleklerinde yükselemez. Bakın mesela ben spiker oldum. Kim arkadaşlarım da? Tiyatro oyuncusu oldu. Birbirine akraba iki meslektir. Spikerlik ve televizyonculuk.
Evet.
Affedersiniz. Tiyatro oyunculuğu ve televizyonculuk. Bir de çok uzak meslekler yapan arkadaşlarımız oldu. Akademisyen olan oldu. Doktor olan oldu. Bankacı olan oldu. Hukukçu olan oldu. Vesaire vesaire. Ve fakat bu insanların hepsi mesleklerinde bir yere geldi. Bizim dönemden ben sana birkaç isim söyleyeceğim. Devlet tiyatrolarından Erdinç Doğan, Mine Medya, Olcay Kavuzlu, Levent Şenbak, Aysun Şümer. Bunların hepsi devlet tiyatrolarında çok önemli oyunlarda, çok önemli rollerde sahneye çıkarlar. Toprak Sergen bizim dönemdir, benim kuşağımdır. Senin tabirinle devremizdir. Başka TRT spikerleri vardır. Işık Şimşek ilk aklıma gelen. Vesaire vesaire. Yani çok fazla isim var. Gerçekten çok fazla isim var. Bu mesleği seçmeyenler. Bu sefer kendi alanlarında doktorsa profesör oldu. Bankacıysa yönetici oldu.
Evet.
Peki bunun sebebi ne bence sevgili?
Evet, ben küçük bir parantez açayım müsaadenizle abicim. Şimdi sevgili Cüneyt abi size öyle bir parantez açacak ve öyle bir şeyden bahsedecek ki bunu ben bizzat yaşadım, yaşıyorum, yaşamaya devam ediyorum ve büyük bir gururla. Şimdi aslında o yaşadığım gururun sebebini sizlere anlatacak. Çünkü ben hissettim Cüneyt abinin cümlesinin gideceği yeri. O küçük parantezi ben açmak istedim müsaadenizle. Buyurun abicim, devam edin lütfen.
Mutluluk dilerim. Parantezi şöyle doldurmak istiyorum. Çocuk saati bize sadece elimizdeki metni nasıl okuyacağımızı, oradaki vurguları, tonlamaları nasıl hayata geçireceğimizi öğretmedi. Çocuk saati bize çalışma azmini öğretti. Çocuk saati bize ilkeli duruşu öğretti. Çocuk saati bize disiplini öğretti.
Ya.
Çocuk saati bize iş ahlakını öğretti. Evet. Çocuk saati bize vatan, bayrak, marş ve Atatürk sevgisini öğretti. Bu yüzden çocuk saati kelimenin tam anlamıyla bir okuldur, bir ekol.
Biz sınava girdiğimizde hani dediniz ya abi çok zorlu bir süreçten geçtik diye, ben hatırladığım kadarıyla şöyle anlatayım. Sınav bir yıl sürdü bizim dönemimizde. Biz sınava ilk olarak işte dediğiniz gibi binlerce kişi arasından elendik. Hiçbir kayırma, hiçbir o sizin ifade ettiğiniz gibi torpil olmadan. Sonrasında 3 aylık bir eğitim süreci, bir sınav. 3 aylık daha eğitim, bir sınav. Her sınavda eleniyoruz. 3 aylık eğitim, bir sınav ve 4. 3 aylık eğitimde kaldı o 30 kişi. Muhtemelen sizinki öyle, hatta belki bizimkinden daha bile meşakkatliydi. Çünkü hani disiplin dediniz ya, eğer bir iş yapacaksak ve o işi doğru yapacaksak eğer, bunun adı oyunculuk olur, drama sanatçılığı olur, spikerlik olur, seslendirme olur, bu alanda, sanat alanında bir iş yapacaksak, Rüşt Asyalılar, Ejder Akışıklar, Allah bin kere rahmet eylesin, Ejder Akışık'ı saygıyla rahmetle anıyorum. Evet, evet, ne isimler, hepsi işte o eğitimlerde bizimle birlikteydi ve biz işte o TRT ekolünü devam ettirerek buralara geldik.
Evet. Ne mutlu bizlere. Bu eğitimleri veren hocalarımız nurlarda uyusunlar. Allah hepsinin kabrine nur yağmursun. Bu hocalarımız çok kıymetliydi. Bugün Türkiye'de bir tane Rüşt Asyalı vardır.
Evet.
İkincisi yoktur. Ejder Akışık vefat etti. Yaklaşık 10 küsur sene oldu. Tabii gittik, son görevimizi yaptık kendisine o tarihte. Bir ikincisi gelmedi. Ergenol Bey, nasıl söyleyelim, Hababam sınıfının müfettişi derse
evet,
herkes
hatırlayacaktır. Evet.
Bizim Tonton hocam, nurlarda uyusun, o Ejder hocamızdan daha önce vefat etmişti. Her şeyi sevgiyle, sakinlikle anlattı bize. Çünkü bizler çocuktuk, hata yapabildik ve yapıyorduk. Ama sizin bizleri gerçekten her anlamda yetiştirdiler.
Evet.
Bu TRT'nin farkıdır. Bunun da altını çizmek
tabii
lazım.
Ki,
TRT
tabii
içinde
ki
de çocuk saatinin farkıdır. TRT her klasmanda hala çok nitelikli personel yetiştirir. Yani Türk Halk Müziği İdaresi'ne,
evet, evet,
Türk Sanat Müziği ya da Çok Sesli Müzik Müdürlüğü'ne gidin. Oradaki insanlar da kendi alanlarında isim sahibi. Çünkü burası TRT.
Evet. Gerçekten de öyle. Hiçbirinin eşi benzeri yok. Sizin de öyle abicim. Gerçekten Cüneyt Gündoğdu ismini duyan herkes. Hadi ismini duymasa bile. Sesini duyan herkes. Sizin az önce söylediğiniz o bütün erdemleri zaten taşıyan biri olduğunuzu hem sesinizde hem duruşunuzda hissedecektir. Abi o stüdyoda, Ankara Radyosu'nun seslendirme stüdyosundaki kocaman saati hatırlarsınız değil mi?
Hatırlamaz mıyım?
O saat benim gözümün önünden hiçbir zaman gitmez. Hani sevgili dinleyiciler, dedi ya Cüneyt abim, bize sadece seslendirme yapmayı, metin okumayı öğretmediler. Aynı zamanda çalışma azmini ve dakik olmayı, disiplinli olmayı öğrettiler diye. İşte o saatten kastım oydu benim. Biz hiçbir yayına bir saniye olsun geç gitmemeyi öğrendik.
Ben gittim. Ben gittim, bak başı bana geldi.
Hemen dinleyelim abicim, buyurun.
Şimdi kulakları çınlasın, Allah sağlık versin. Sevgili Sungun abi, Sungun Babacan yönetmenimiz. O zaman biz kayıt yapardık. Yani yayın değil de, canlı yayın değil şu anda olduğu gibi. Evet. Yayın değil de kayıt yapardık. Ama o kayda da erken gitme zorunluluğumuz var.
Evet.
Yani kayıt 5:30'daysa biz 5'te orada olmak zorundayız.
Evet.
Ve ben 5'i bir geçe gittim diye Sungun abi bana kızmıştı.
Kızar.
İyi ki kızdı. Bak iyi ki kızdı. Ya. O bir dakikanın yayıncılıkta
ne kadar önemli olduğunu.
Bir yıl olduğunu ben işte 13-14 yaşında öğrenmişim.
Evet.
Kızdı derken bağırıp çağırma.
Tabii.
Öğretti bana. Sen buraya bir dakika bile olsa geç gelemezsin. Çünkü ben dedim ki ya sadece bir dakika geç geldim dedim. 13 yaşında bir çocuk olarak.
Evet.
Hayır dedi. Bir dakika bile geç gelemezsin. Bir dakika yayında çok önemlidir dedi. Ki altını çiziyorum, yayın değil kayıttı. Yani o bir dakikanın başka bir gözle bakacak olursa.
Belki hiçbir önemi yoktu.
Önemi yok gibi yani, evet. O gözle bakacak, evet. Olursan önemi yok. Yani telafisi mümkün diyelim, önemi yok demeyelim.
Evet, daha güzel telafisi bir ifade mümkün oldu.
Ama bakın ne dedim ben. Sevgili Sezim kardeşim, bize sadece doğru vurgu, doğru tonlama, sesimizi doğru yerden kullanma öğretilmedi. Bize disiplin, iş ahlakı öğretildi. Ben bugün mesleğimde 38. yılımı yaşıyorum.
Ah maşallah, nice yıllara.
Nice yıllarımız olsun hep birlikte kardeşim. Ama hala aşkla yapıyorsam işi, işte o günkü İkazlardır, o günkü öğretilerdir. Çünkü benim üst devrem de hala aynı kafa ve ruhtayım.
Evet.
Onlar da hala çok dikkatli yaparlar bu işleri. Hala çok ciddi olurlar.
Sevgili Sungun abi, sanıyorum bir 3-4 ay kadar önce programımıza konuk oldu Cüneyt,
evet,
abicim. Tabii. Ona da tekrar selam göndereyim. Bu dakiklik konusu yine açıldı tabii ki. Çünkü bir yayıncı kesinlikle yayınını kaçıramaz, dakik olmak zorundadır. Sungun abi diyor ki, şu yaşıma geldim, ben hala yayına veya işte kayıt yapıyor o seslendirme stüdyolarında. Hala stüdyoya bir saat önce gidiyorum. O evet. Bir saat önceki, evet. İstanbul'da yaşıyor. İstanbul şartlarında düşünün, trafiği düşünün. Ben hiçbir yayına trafik yüzünden geç kaldım deme hakkına sahip değilim dedi.
Emin ol, çocuk zatinin ve TRT'nin ilkeleriyle yetişmenin sonucu bu.
Evet.
Program sundum, en az bir saat önce gittim. Haber okudum, en az bir buçuk saat önce gittim. Metinleri gözden geçirdim. Çünkü bu iş başka türlü olmaz. Hata herkes yapabilir.
Tabii.
Ben de yapacağım. Tabii ki yapacağız. Ama hata alışkanlığa dönmüşse orada bir sistem sorunu var demektir. O hata artık bir icra hatası değil, bir sistem hatasıdır. O zaman oraya küçük bir tornavidayla gireceğim. O da nedir? İşte erken gitmektir. Bir mesela budur. Şimdi müsaadenle bir de şeyi söylemek.
Estağfurullah abicim, buyurun lütfen.
Tabii yönetmenlerimizin sahibi. İşte Rüştü Asyalı dedik, Ejder Akışık dedik, Dinçer Sümer dedik, Ergin Orbey dedik. Sonra Sungun abi tabii kuşak olarak onlardan doğraydı. Bir süre sonra Sungun abi devraldı. Bir ara sanırım Köksal Engül bir yönetmenlik yaptı. Ama bir de kulübün yöneticileri vardı. Bu kulüp 80 darbesine bağlı olarak tabii bir dönem kapalı kalmış. Darbe şartları geçince de yeniden kuruldu, ihdas edildi. İşte biz o dönem zaten giren kuşağız. Bu kulübü yeniden hayata geçiren Nur içinde yatsın Ender Salihoğlu.
Evet.
Sağlıklar diliyorum kendisine. Sevgili Bengi Baytural. İki tane eski TRT prodüktörü, hatta spikeri, ikisi de bu kulübü yeniden hayata geçirdiler. Ve onların düzenlediği sınavla bizler girdik. Sonraki kuşakta da sonra üreticilikte yaptı kurumda. Sevgili Muammer abi, Muammer Göktürk. Sevgili İknur İnalpor.
Evet.
Sevgili Funda Yaşar, Nurgök Özkale, sevgili Erol, ismini hatırlayamadım.
Erol Dönmez.
Erol Dönmez. Ki kurumda da yani yan odamda oturuyor. Bir anda çıktı arkadan.
Estağfurullah.
Yıllarca bu insanlarla çalıştım. Yani gerçekten böyle sanki seçme insanlar. Hepsi tertemiz ruhlu. Raşit Nuri Özden, unutmuş olayım. Raşit Akbe baktı. Hepsi iyi niyetli, iyi kalpli insanlardı. Ve çok rahat çalıştı bu insanlardan. Gel zaman git zaman bizler sevgilisiydi. Bize dediler ki gelin bakalım. Hadi bakalım bu yönetmenlik koltuğa.
Evet. Ben yine küçük parantezimi müsaadenizle açayım dinleyicilerimize. Sevgili Cüneyt Gündoğdu benim yönetmenimdi. Sevgili dinleyiciler o gururu da yaşadım. Hani dedim ya ondan çok şey öğrendik diye. Gerçekten kendisi aynı zamanda Türkoloji mezunu. Aynı zamanda yüksek lisansını diksiyon alanında yapmış çok değerli bir isim. Ben yanlış anlamayın abim burada hemen yanımda değil belki telefonun diğer ucunda ama kesinlikle o övgü sözcüklerini bilerek veya ona iyi görünmek için söylemiyorum. Bunu gerçekten yürekten söylüyorum. Ondan çok
ben
şey öğrendik.
Evet,
onun yönetmenliğinde tıpkı sevgili Sungun abiden, Ejder Akışık'tan, Rüştü Asyalı'dan neler öğrendiysem onun devamı. Çünkü hayat hep öğrenme. Her mesleğin öğrenmesi devam eder. Hiçbir zaman ben öğrendim bitti diye bir şey söz konusu değil. Ben de Cüneyt abiden çok şey öğrendim. Şimdi parantezi canım, tekrar devrediyorum.
Ama sen gerçek ve senin gibi birçok arkadaşın sizin kuşakta, sizden sonraki kuşakta. İşte hep seçme çocuklar alındığı için hepiniz çok yetenekli çıktınız. Yani bir laf vardır ya, attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmeli diye. Yani
evet.
Teşbihte hata olmaz.
Evet.
Yanlış anlama lütfen, özür
yok,
dilerim.
Yok estağfurullah ama, abicim estağfurullah.
O kadar yetenekliydiniz ki bir duyguyu anlattığımda size bu cümleyi bu şekilde oku dediğimde hepiniz havada kapıyordunuz. Geçen hafta doğum günümdü. Senin bir
doğum gününüz kutlu olsun. Nice yaşlara.
Çok teşekkür ederim. 50 olduk
inşallah.
Bu arada yani. 50'yi bulduk. Bugünlere geldik. Gizem Gülen, o da İstanbul'da tanınan televizyonlarda, radyolarda spikerlik yapan kardeşim. Sağ olsun doğum günümü kutlamak için beni aradı. Ve dedi ki ben onların kuşağına da senin bir alt devrede de yönetmenlik yaptım. Çünkü aşağı yukarı 10 sene yönetmenlik yaptım ben çocuk saatinde. Dedi ki abi dedi siz bize şeyi öğretirsiniz. İşte ben yapacağım gideceğim derdim de siz o oradaki gelecek zaman ekinin nasıl uzaması gerektiğini ve neden uzaması gerektiğini anlatırdınız. O dedi mıh gibi çakıldak.
Ya.
Ya ama bak bir yere bağlayacağım. Asla kendime bağlamak için söylemiyorum. Tam tersi. Bunları biz hocalarım söyledi.
Evet.
Tamam mı? Bak ekol işte böyle bir
bu
şey.
Bu bir bayrak teslimi gibi. Heh. Bayrak devir teslimi yapıyoruz
evet.
Aslında.
Şimdi dinleyicilerimizden ilgili olan varsa onları da böyle bir fırsat eğitimi gibi yapmış olalım. İşte yapacağım, göreceğim diye yazılan kelimeler. Ki ben de bir parantez açacağım müsaadenle. Türkçe yazıldığı gibi okunur derler. Hayır efendim öyle bir şey yoktur. Özellikle zaman ekleminde bu şekilde değildir. Yapacağım, göreceğim, gideceğim diye yazılan kelimeler yapacağım, gideceğim, göreceğim diyor. Ama bazı insanlar yapacağım hatta yapacağım derler.
Evet.
İşte bizler yani artık bu işi yönetmen olarak kesinliyim. Bunları düzeltmek için oradaydık. Bazı kardeşlerimiz işte demek yapacağım, göreceğim demiş ki ben de hep düzeltmişim. O kardeşimiz de onu hatırlıyor, onu anlatıyor.
Evet.
Ya siz yapıyor, düzeltirdiniz. O diyor mıh gibi çakıldı. Ben bugün diyor, ne zaman mikrofon başına geçsem hep oradaki A'yı uzatırım.
Evet. Bu arada Cüneyt abicim ne yazık ki tabii canlı yayının bizi çok özür dileyerek. Sizinle sohbet öyle güzel.
O kadar çok şey vardı.
Abicim şimdi ben bir yandan sizinle sohbet ediyorum. Hatta sanki karşımdaymışsınız gibi. Ben şu an hoparlöre doğru bakarak konuşuyorum dinleyicilerimize. Evet, şöyle mizanseni de söyleyeyim. Sanki siz hoparlörün hemen içindesinizmiş gibi. Radyonun içindesiniz gibi. Gerçekten çok büyük keyifti sizinle sohbet etmek. Keşke daha çok sürem olsaydı. Arkadaşım, sevgili yapımcı arkadaşım beni uyarmak zorunda kaldı. Sizincim süremiz ikinci konuğumuza yetmeyecek diye. O tamam, sebeple tabii. Affınıza sığınarak gerçekten siz de yayıncısınız.
İşini her zamanki gibi çok güzel yaptın gene. Seninle bir kardeşim olarak da sohbet etmek çok güzel. Kulüp olarak sen de artık bir usta spikersin. 10 seneyi geçti senin de bu meslekteki birikimin. Burada da sohbet etmek çok güzel. Ben sevgili Meltem Hanım'a, Şule Hanım'a tekrar çok çok teşekkür ediyorum benim programa konuk ettikleri için. Sana da çok çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da bu sağlıksız dönemin de tamamen geçip ülkemize ve tüm dünyaya sağlıklı günlerin gelmesiyle birlikte görüşmeyi diliyorum.
Peki abicim, o görüşmeyi biz inşallah şu pandemi süreci geçtikten sonra stüdyoda yüz yüze yapalım mı?
Ben koşarak geldim.
Ne mutlu bana. Çünkü yarım kalıyor ya söz. Ben hiç çok üzülüyorum ve hiç istemiyorum bu sohbetin bitmesini. Ve daha gerçekten konuşacak nelerimiz var. O zaman pandemi sürecinden sonra inşallah stüdyoda birlikte bu güzel o çocuk saati anılarımızı yad etmeye devam edelim. Ne dersiniz?
Çok mutlu olurum, şerefli.
Ah, ben de öyle. Çok teşekkür ediyorum tekrar yayında birlikte olduğumuz için.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Sesinize, yüreğinize sağlık.
Tüm dinleyenlere, tüm soydaşlarımıza.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Çocuk Kulübü, Çocuk Saati üyelerinden iletişim eğitmeni, spiker, yazar ve eski TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı Belgesel Programlar Müdürü Cüneyt Gündoğdu. Benim çok değerli Çocuk Saati'nden abim, yönetmenim, meslek üstadım, değerli Cüneyt Gündoğdu telefon hattımızın diğer ucundaydı. Ama sözü aldık, inşallah gerçekten karşılıklı göz göze bakabileceğimiz ve birbirimize sözlerimizi yüz yüze söyleyebileceğimiz bir programda birlikte olmak üzere ona sevgilerimizi göndererek uğurladık. Şimdi Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Uçurumdan düşmek gibi tekinsiz seni sevmek, sanki yanımdasın gibi elini tutacakken kaybolur suretin, çok uzakta sesin, tam ayağa kalkıyorum derken yokluğun hatırlatır kendini. Acılarımı da büyüttüm, sardım yaralarımı da, bir sensiz olmadım. Herkese taştan duvar, sen beni hırpala, ah diğer yarım. Acılarımı da büyüttüm, sardım yaralarımı da, bir sensiz olmadım. Herkese taştan duvar, sen beni hırpala, ah diğer yarım. Benim adı da bu hikayenin, en sevdiğim şarkı benim, kandığım tek yalan benim, kaybolur suretin, çok uzakta sesin, tam ayağa korkuyorum derken yokluğun hatırlatır kendini. Acılarımı da büyüttüm, sardım yaralarımı da, bir sensiz olmadım. Herkese taştan duvar, sen beni hırpala, ah diğer yarım. acılarımı da büyüttüm, sardım yaralarımı da, bir sensiz olmadım. Herkese taştan duvar, sen beni hırpala, ah diğer yarım.
Haklarımız.
Hayatın Sesleri Haklarımız köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar efendim. Küresel salgınımız ne yazık ki devam ediyor. İnşallah Allah tez zamanda atlatmayı nasip etsin diyelim. Yaz dönemine denk geldi şimdilik. Yani gerçi Şubat'ta, Mart'ta başladı bu süreç ama tabii yaz dönemi olunca yurt dışında yaşayan değerli vatandaşlarımızın da Türkiye'ye gelişleri, gidişleri, bazı belki bizim yurt dışına çıkışımız bir takım sorunlar teşkil etmeye başladı ne yazık ki. Seyahat özgürlüğümüz evet vardı ama kısıtlamalar olmak zorunda kaldı sağlık sebebiyle. Biz bugün sevgili dinleyicilerimiz Sayın Süleyman Çetin'le tam da bu küresel salgın döneminde uygulanan seyahat özgürlüğü kısıtlamalarını konuşacağız. İsterseniz seyahat özgürlüğü nedir diye başlayalım, sonrasında kısıtlamalarla devam edelim.
Evet, çok teşekkürler. Hepimizin umudu bu sürecin bir an önce sonuçlanması. Tabii hepimiz gerekli dikkat ve özeni göstererek, sosyal mesafe kurallarına uyarak eğer bu özeni gösterirsek sanırım vaka sayıları daha da düşecek.
İnşallah.
Bilim kurulumuzun çalışmaları da zaten bu çerçevede devam ediyor.
Evet,
evet, bu önemli dedik ya, sosyal mesafe kurallarından bahsettik, mesafelerinden bahsettik. Şimdi eğer bu sosyal mesafe kuralları aynı zamanda seyahat etme özgürlüğüyle sınırlı bir şekilde sınırlandırılmaktadır. Bu çerçevede de özellikle şunu belirtmek gerekir ki bulunduğum yerde biraz gürültü var, sanırım size de geliyordur. Belirtmek ki kısıtlanabilir. Yani zorunlu hallerde kısıtlanabilir. Seyahat etme özgürlüğü insanların bir yerden bir yere, bulundukları bir ülkeden bir ülkeye gitmesi halinde mümkün olacak bir şeydir. Yani özgürlük ve serbest hakkı mevcuttur. Yani istedikleri yere gidip gezebilirler, konaklayabilirler, belli bir süre sonra tekrar geri dönebilirler. Bu hususlar uluslararası sözleşmelerle de hatta düzenleme altına alınmıştır. Özellikle seyahat özgürlüğü temel bir insan hakkı olarak düzenlenmiş. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 13. maddesinde açıkça der ki herkes bir devletin toprakları üzerinde serbestçe oturma hakkına sahiptir ve bir yerden başka bir yere gitme hakkına da sahiptir. Yine herkes kendi ülkesinde dahil olmak üzere herhangi bir ülkeden ayrılmak veya ülkesine yeniden dönme hakkına sahiptir. Bu şekilde özellikle Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde de seyahat özgürlüğü düzenleme altına alınmış. Tabii ki bu seyahat özgürlüğünün yanı sıra Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi var. Şimdi buraya bakıyoruz. Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin 12. maddesinde de herkes kendi ülkesine dahil olmak üzere istediği ülkeye gidebilir, kendi ülkesi dahil istediği ülkeyi terk edebilir diyor. Demek ki yerleşmiş hukuk geleneklerine göre hiçbir devlet kendi rızası ile kabul edilmiş olduğu uluslararası sözleşmelere göre vatandaşlarını seyahat etmekten alıkoyamaz, kısıtlayamaz. Şimdi acaba ülkemizdeki duruma bakmak lazım bir de. Ülkemizdeki temel yasamız anayasamızın 23. maddesi. Anayasamızın 23. maddesi yerleşme ve seyahat etme hürriyeti başlığı altındadır. Ve orada anayasamızın 23. maddesinde der ki herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yani demek ki sadece uluslararası sözleşmelerle değil, aynı zamanda anayasamızda da seyahat etme özgürlüğü düzenleme altına alınmış. Şimdi peki içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecini de dikkate alırsak, acaba böylesi durumlarda bir yerden bir yere gitme ya da bir ülkeden bir başka ülkeye gitme özgürlükleri kısıtlanabilir mi? Örneğin büyük şehirlerde biliyorsunuz, büyük şehirlerde Zonguldak dahil 21 ilimizde bundan önceki süreçte şehirler arası seyahat etme, yani bu şehirlerden dışarıya çıkma yasaklanmıştı. Bütün seyahatler yasaklanmıştı. Hatta sonrasında biliyorsunuz tüm dünyada ülkeler arası uçuşlar yasaklandı. Yani bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat etme özgürlüğü de sınırlandırıldı. Bu sadece ülkemiz için değil, tüm dünya ülkeleri için sınırlama geçerli oldu. İşte böylesi durumlarda acaba kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu sağlığı için önemli durumlar olduğunda bu seyahat etme kısıtlamaları getirilebilir mi? Fiili olarak gördük, getirilebiliyor.
Evet.
Acaba bunun yasal alt yapısı ne? Buna ilişkin düzenleme de yine anayasamızın 23. maddesinin 2. fıkrasında açıkça düzenlenmiş ki, diyor ki orada yerleşme hürriyeti suç işlenmesini önlemek, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek, kamu mallarını korumak, seyahat hürriyeti suç oluşturma ve suç soruşturma kapsamında eğer genel sağlığı veya suç işlenmesini önlemek amacıyla sınırlandırılabilir diyor.
Evet.
Demek ki anayasamızda da amir hüküm genel sağlıkla ilgili ya da suç işlenmesini önlemek amacıyla sınırlamalar getirilebiliyor. Örneğin hani mahkemeler verir ya tedbiren, sanığı ya da şüpheliği bırakır ancak yurt dışı çıkış yasağı koyar. İşte bu yurt dışı çıkış yasağı koyulması anayasamızın 23. maddesinin 2. fıkrasındaki hususa dayanıyor. Demek ki böyle durumlarda biz seyahat etme özgürlüğüm kısıtlanıyor diye herhangi bir yasal yola başvuramayacağımız gibi anayasal hak gereğince 23. maddenin 2. fıkrası gereğince seyahat özgürlüğü kısıtlanabiliyor. Bu çerçevede pandemi süreci içerisinde yaşamış olduğumuz bu şehirler arası seyahatin kısıtlanması, ülkeler arası seyahatin kısıtlanması ya da uçuşlarda işte belli sayıda insanın uçuşa alınması ya da otobüslerde belli koltuk sayısını aşan yolcu alınamaması gibi hususlar, bunlara baktığımızda tamamı anayasa açısından sınırlama kapsamında tutulabilecektir. Yani bunlar yasal sınırlamalar olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi tabii bunlara baktığımızda bir kimsenin kendi ülkesi de dahil herhangi bir ülkeyi terk etmekte serbesttir cümlesi kişinin kendi ülkesinin dışına çıkması meselesini kapsar. Bir de başka ülkeden örneğin Türkiye'ye gelmeye ilişkin. İşte ülkemiz de başka ülkelerden Türkiye'ye gelecek olan seyahatleri de kısıtlayabilir. Bu anayasanın 23. maddesinin 2. fıkrasındaki genel sağlık ve genel suç önlenmesine ilişkin hususlarda dolayı da yapılabilir. Türkiye'de biliyorsunuz yurt dışından yapılacak olan uçuşları ne yaptı? Engelledi. Çünkü yurt dışından Türkiye'ye hastalığın, virüsün ithal edilebilme tehlikesi olduğu için bu anlamda da böyle bir sınırlandırma getirildi. Demek ki sonuçta buna ilişkin yasal düzenlemelerin hiçbirisi anayasaya aykırılık oluşturmuyor. Bu çerçevede de seyahat özgürlüklerimiz kısıtlanmış oluyor. Ancak dediğimiz gibi böyle olağanüstü hallerde seyahat özgürlükleri pekala kısıtlanabiliyor. Buna ilişkin mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da var. Mesela iyileşme ihtimali bulunmayan bir hastanın bulunduğu ülkede tedavi amaçlı bulunuyor ise bu kişinin eğer o ülkedeki tedavisi uzun sürecek ise ve vize sınırlamalarına tabi olmadan o kişinin sınır dışı edilmesine de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi engel oluşturuyor. Buna ilişkin Birleşik Krallık davasında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Birleşik Krallık davasında da sınır dışı eden ülkenin hastalığı olduğu halde o hastayı sınır dışı eden ülkenin tedavisi yapılmadan sorumluluğu olduğuna karar vermiş. Şimdi baktığımızda bu pandemi sürecinde o kadar çok hasta var ki, çok milletten, çok farklı ülkeden hastaların aynı zamanda ülkemizde de tedavi gördüğünü biliyoruz. Örneğin bu süreç içerisinde diyelim ki vize süresi bitmiş ama işte COVID-19 rahatsızlığı sebebiyle ülkemizde bulunan ve tedavisi devam eden veya aynı şekilde yurt dışında örneğin öğrenim nedeniyle bulunan, iş sebebiyle bulunan, çalışan Türk vatandaşlarımız bulundukları ülkede süreleri bittiğinde, vize süreleri bittiğinde sınır dışı edilmeden yine bu tedavilerini yapabilecektir. Bu insan hakları evrensel beyannamesindeki hem sözleşme hükümlerine uygun hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözleşme hükümlerine uygun.
Sayın Çetin, yavaş yavaş süremizin sonlarına geliyoruz. Son olarak şunu merak ediyorum. Şimdi bizim kendi anayasamıza göre koyduğumuz kurallar ve kararlar var. Bir de diğer ülkelerin yine kendi hukuk kuralları var. Örneğin biz yurt dışına çıkarken diyelim ki pandemi süreci sonlandı ya da hani öyle olduğunu varsayalım. Biz kendi ülkemizden yurt dışına çıkacağız. Biz hukuki olarak çıkma yasağını ortadan kaldırdık. Ama gideceğimiz ülke bu yasağı ortadan kaldırmadıysa yine karşıdaki ülkenin hukuk kuralları geçerli olur, değil mi?
Evet, aynen. Çok güzel bir soru. Çünkü buna ilişkin oldukça sık yaşanan olaylar var. Şu anda örneğin Türkiye'de buna ilişkin seyahat etme özgürlüğü kaldırılmış olmasına rağmen gideceği ülkede seyahat etme özgürlüğü kaldırılmış ya da sınırlandırılmış kişiler olabiliyor ya da evet, ülkeler olabiliyor. Bunlar iki şekilde. Bir, bazı ülkeler hiç kabul etmiyor. İki, bazı ülkeler ise mesela diyor ki evet benim ülkeme gelebilirsin. Ama bu süreç içerisinde örneğin 14 gün
karantina,
evet,
değil mi?
Karantina sürecini kabul ediyorsanız bu ülkeye gelin. Eğer bu karantina sürecinde kalmayı kabul etmiyorsanız sizi sınırdan içeri alamayız diyorlar. Yani yurt dışına gidecek vatandaşlar gidecekleri ülkeleri mutlaka iyi şekilde bu konuda aldıkları tedbirleri takip etsinler. Gittikleri yerde 14 gün boyunca karantina altında kalabilirler.
Hatta şöyle bir bilgiye de sahibim. Yurt dışından ülke ismi vermeyeyim çünkü belki değişmiş olabilir. Yurt dışından Türkiye'ye gelip tekrar yurt dışına dönecek olan bir aile imza karşılığında ancak böyle bir şeyi gerçekleştirebileceklerine dair bilgi verilmiş. Onlar da tabii ne olur ne olmaz diye gelmekten vazgeçtiler Türkiye'ye. Çünkü ülke belki bizi geri kabul etmez endişesiyle. Tabii bu gibi durumlarda karşılaşılabilir. Detaylı olarak incelenmesi gerekir.
Çok haklısınız. Hatta mesela bizim ülkemizden yurt dışına başka ülkelere örneğin aile birleşimi, aile ziyareti, bayram ziyareti gibi benzeri sebeplerle gidişlerde vize talebinde bulunulduğunda aynı şekilde ilgili ülkenin Türkiye'deki temsilcilikleri, konsoloslukları, elçilikleri bahsetmiş olduğunuz türde bir yazıyı
evet,
kendilerine taahhütname olarak imzalatıyor ve gittiği yerde en az 14 gün boyunca herhangi bir şekilde dışarıya çıkmayacağını ve karantina altına kalacağını taahhüt altına alıyor. O şekilde vizeyi veriyor. Eğer o taahhütnameyi imzalamazsanız
o vize verilmiyor. Evet. Evet. Sayın Çetin, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Tam da aslında Kurban Bayramı önümüz. Gidiş gelişlerin yoğun olacağı zamanlar. Biz de sevgili dinleyicilerimizi bu anlamda bilgilendirmiş olduk. Sesinize soluğunuza sağlık.
Çok teşekkürler. Umarım yararlı olmuştur. Görüşmek üzere.
Sağ olun efendim. Görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi avukat Süleyman Çetin telefon hattımızın diğer ucundaydı. Haklarımız köşemizde küresel salgın döneminde uygulanan seyahat özgürlüğü kısıtlamalarını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor. Tekrar görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayalini,
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri.